Babam öldüğünde ağlamadım. Iris Galey.
Ayrım 3.
Bunu bilmiyordum. Tüm bunlardan haberim yoktu. Doğru olamaz dedi. Sürekli bunu tekrar ediyordu. Adamlardan biri birdenbire kalktı ve öteki onun arkasından koşuyordu. Az sonra bayan polis Clarne'nin eşliğinde geri döndüler. Nasıl oluyor da annemin hiçbir şeyden haberi olmuyordu? Bunu herkes bilmek istiyordu ama görüyorsunuz ya, anneciğim pek iyi değildi. Geceleri Bodrum'daydı, resim yapıyor, viski sigara içiyor ve memleket hasretini unutmaya çalışıyordu. Gündüzleri uyuyordu. Her şeyle Bayan Rest'ten ilgileniyordu. Ben kendimi berbat hissediyordum. Abbott Hanım saçlarımı okşuyordu. Buraya gelmek iyi geldi, bana yardım etti. Kendi kendime soruyordum. Şimdi bana ne olacaktı? Biliyor musunuz, babama hep acımışımdır kalça ağrıları ve toparlamasından dolayı. Fakat eğer artriti olmasaydı belki de hala burada olurdu ve... Şşt canım, şşt, her şey bitti. Ne dersin, İngiltere'de kalabilecek misin? İsterdim. Özellikle de şimdi. Yorkshire'ı seviyorum ve artık nihayet ben de balık ve cips yiyebilirim. O beni hiç diğer çocuklar gibi olmaya bırakmıyordu. Balık ve cips, ama bu pek öyle iştah kabartacak bir şey değil ki senin özlediğin diye gülüyordu Abbott Hanım. Benim için öyle, zira nihayet kendimi ötekiler gibi, içlerinden biri gibi hissedebileceğim. Sanırım neyi kastettiğini anlıyorum. Umarım size tüm bunları anlattıktan sonra aramızdaki her şey eskisi gibidir. Elbette ki her şey hala eskisi gibi ve bizim aramızda her şey hep eskisi gibi de kalacak Olivia. İstediğin her an bana gelebilirsin. Kendini biraz daha iyi hissediyor musun? Evet, ancak kendimi hala biraz tuhaf hissediyorum. Bir acı, örneğin insan bileğini burkar ya, öyle bir şey sanki kalbimi veya ruhumu ya da içimde ne varsa burkmuş gibiyim. O duyguyu tanıyorum. Ancak zaman her şeyi iyileştirir. Sen büyüyecek ve unutacaksın. Abbott Hanım, cenaze töreninde üzüntülü olmadığım için ben kötü bir insan mıyım? Hayır, hissettiğin şey sadece doğal. Niye üzüntü duymalıydın ki eğer baban sana onu özletecek, hasret çektirecek hatıralar bırakmadıysa? Bu neredeyse kötü ebeveynlere sahip olmak güzel bir şeymiş demek gibi. Çünkü onlar birini sevenler gibi öyle pek özlenmiyorlar. Hayır yavrum, hayır. Güzel olmayan şey özlenmediğinde sevilmediğini ya da değersiz olduğunu hatırlatır. Bu cümleyle beni kendine çekiyor ve sıkıca tutuyordu. Gözyaşlarıma rağmen tebessüm edebiliyordum. Harika değil mi? Artık size gizlice kaçmama gerek yok. Harika, evet yavrum. Şimdi evin yoluna koyul. Kapıya gidiyor ve dışarı çıkıyorduk ve bunu düşün. Sen harika bir insansın. Kendi yolunu çizeceksin. Bahçe kapısına doğru giderken caddenin öbür tarafına siyah taştan evimize bakıyordum. Orada durup geriye arkadaşıma bakıyordum. O hala eşikte duruyordu. Bir içgüdüye uyarak geri dönmem ve ona doğru koşmam gerekiyordu. Ona sarılıyordum ve seslice hıçkırmaya başlıyorduk. 3. Ben dönüyor ve cadde üzerinden güllerin yanından geçerek taş merdivenden yukarıya koşuyor ve eve giriyordum. Ütünün tıslayan sesi ve yeni yıkanmış buharlaşan çamaşırların ıslak kokusu bana diğer insanların yuvalarındaki huzuru, rahatı düşündürüyordu. Annem evde mi diye Bayan Dresden'e soruyordum. Annem evde mi? Annem evde mi? Hep aynı soru. Ona sarılmak istediğimde beni itti. Sessizce akşam yemeğini birlikte yiyorduk ve ardından da yatağıma çekiliyordum. Ben Just William metnine konsantre olmaya çalışıyordum. Normalde bu beni keyiflendiriyordu. Ancak sonra ışığı kapatıyordum. Babamın evde olmamasına ve artık ondan korkmam gerekmemesine rağmen akşamın böyle geçmiş olmasından dolayı hayal kırıklığına uğramıştım. Minik İsviçre saatimin kulaklarındaki tik takları sayesinde bir kez daha bu anlaşılması güç son birkaç günün her saniyesini yeniden yaşıyordum. Abbott Hanım'a her şeyi anlattığım, onun buna nasıl tepki gösterdiğini gördüğüm ve benimle konuştuğu için fark edilir derecede bir gevşeme hissediyordum. Ama onunla en kötüsünü, babamın intiharının korkunç ayrıntılarını konuşacak durumda değildim. Karanlıkta ileri geri dönüp duruyordum. Çok sıcaktı. Hatıralara karşı direniyordum. Korku benim tüylerimi ürpertiyordu ve ben unutmak istiyordum. Ancak o tablolar hep yeniden geri dönüyordu. Başlangıçta Bayan Clarney bana inanmamış gibi görünüyordu. Birçok şüpheli soruya cevap veriyordum. Eğer babama itaat etmezsem sürekli kulaklarımı çektiğini söylüyordum. Ta ki kulak memeciklerim bittiği yerden kanamaya başlayıncaya kadar. Bakmış ve derinin orada çok kuru ve kabuklu olduğunu tespit etmişti. Ona hiçbir zaman yeterince uyuyamadığımı da söylemiştim ve bu yüzden de sık sık törenlerde ve toplantı salonundaki dualar sırasında bayıldığımı anlatmıştım. Tansiyonumun çok düşük olduğunu, bayıltacak gibi migren ağrılarımın olduğunu, ellerimde açılmış yaralar, şişlikler, çıbanlar bulunduğunu, zona olduğunu ve çok kuvvetli akıntım olduğunu tespit ettiler. Sabahları banyodaki hasır sandalyeye oturmak zorundaydım. Bacaklarımı sandalyenin kollarının altından sağa sola gelerek açar ve sonra da önümde yere oturur, beni seyreder ve elleyerek yoklardı. Dayaklarla beni bu şekilde bacaklarımda yırtıklar oluşuncaya kadar zorlardı, ta ki istediği yerde oturana kadar. Bayan Clarney bana hep onun hasta bir adam olduğunu ve başıma gelenlerin kendisine çok acı verdiğini söylüyordu. Bu beni ağlattı. O anneme ve bana ertesi akşam istasyona gitme ve babamı hiçbir şey olmamış gibi trenden alma görevini veriyordu. Ona korkunç karabasanlar gördüğümü, bu nedenle annemin benimle uyuması gerektiğini söyleyecektik. Bayan Clarney polisin onunla konuşacağını, tedavi edilip iyileşmesi için onu bir hastaneye götüreceğini söylüyordu. Onu ertesi gece istasyonda gördüğümde hatırıma 5 yıl önce 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Basel'de nasıl karşılaşmış olduğum geldi. Orada onu beklediğimiz sırada bu ilk karşılaşmayı yeniden yaşıyordum. Onu ilk ben görüyordum. O kalabalığın içindeki topallayan adamı. Hala bacağını arkasından çekiyordu. Her defasında da hafif sola doğru sallanıyordu. Beresinin altındaki daire şeklindeki kel kısım iyice büyümüştü. Altın çerçeveli gözlük, güneş yanığından soyulmuş lekeli kuru tenini belirtiyordu. Onun toparlaması bende hep acıma duygusu uyandırıyordu. Öyle otomatikman, tıpkı bir kibritin kavuna sürülünce yanması gibi. Büyük bir gayretle onun alaycı bakışına bir tebessümle karşılık veriyordum. Kıpkırmızı kesilmiştim. Hepimizi görevi gereği öpüyordu. Annem bir taksiye bakınır ve Bayan Dresden de hamallara yardım ederken bana döndü. Kime anlattın? Hiç kimseye, hiç kimseye diye yalan söylüyordum. Sonra onun bekleyen bakışları altında ağzımdan kaçırdım. Hala kötü rüyalar gördüğüm için annem benimle uyuyor. Hemen anladım ki ilk tuzağa düşmüştüm. Gergin bir sessizlik içinde eve gidiyorduk. Epey geç olduğu için özür dileyip yatağıma gittim hemen. Müthiş bir korkuyla annemi bekliyordum. Ta ki gelip odama, yorganın altına girinceye kadar. Ertesi sabah annemden korkudan kas katı kesilmiş bir halde benimle banyoya gelmesini rica ettim. Kahvaltıda babam beni okul otobüsüne götüreceğini söylüyordu. Benim lokmam o anda boğazımda kalmıştı. Benim anneme nasıl baktığımı gördü. Bize kimse eşlik etmeyecek miydi? Onunla arabaya binmek zorunda olduğuma inanamıyordum. Annem el sallıyordu. Şimdiye kadar hiç bu saatte ayakta olmamıştı. Solgun mavi gözleri iyice açılmıştı. Kısa siyah saçları ilk defa taranmamıştı. O ise gaza basıyor ve her zamanki yola sapmıyordu. Neden annem ve bayan Clarney beni yarı yolda bırakmışlardı? Neden acaba? Bana ne söyleyecekti? Bana ne yapacaktı? Kimse bana yardım edemeyecek miydi? Okula geç kalacaktım. Beni nereye götürüyordu? Ona yandan baktığımda koyu esmerliğinin onu daha tehlikeli gösterdiğini fark ediyordum. Ona daha fazla bakmaya cesaret edemiyordum. Böylece gözümü önüme dikmiş, ölecek gibi korkmuş haldeydim. Kalbim çılgınca bir hızla çarpıyordu. Kiminle konuştun ve ne söyledin? Neden bahsettiğini bilmiyorum. Ben sinirli sinirli kıpırdıyor ve derhal yeniden susuyordu. Sessizlik içinde gittikçe artan bir hızla sürmeye devam ediyordu. Birdenbire anladım. Ben ölü gibi solgunlaşıyordum ve tüm bedenimden sıcaklığın nasıl kaybolduğunu hissediyordum. O intihar bayırına sürüyordu. Bu yerden çok söz etmişti. Orası Malham'ın bataklıklarında oldukça dik bir yamaçtı. haklıydım. Benim söyleyebileceğim ya da yapabileceğim bir şey yoktu. Onunla olan acı tecrübelerimden biliyordum ki onu engelleyebilecek hiçbir güç ve imkana sahip değildim ve kötü bir şey olacaktı. Bu defa son olduğunu biliyordum ve kendi kendime diğer çocukların babalarının ne kadar iyi olduğunu söylüyordum. Büyük bir hızla ana caddeden bataklıktaki o yere doğru döndü. Acaba arabadan atlasam mı diye düşünüyordum, ancak beynim ve organlarım uyuşmuş durumdaydılar. Ayrıca arabanın hızı da çok fazlaydı. Hem ölmeden atlamayı becersem bile beni yeniden yakalardı. Ben hiçbir yere kaçamıyor veya kendimi saklayamıyordum. O gazlamaya devam ediyordu. Bakışı donuktu. Çabuk olacak, çabuk bitecek. Acı vermeyecek hiç. Gözlerimi kapatıyordum, o virajı dönüyordu. Tek söz dahi etmeden bana bakmaksızın arabayı çevirip geri dönüyordu. Ancak ben hala rahatlamış değilim, çünkü mutlaka aklından daha kötü bir şey geçiyordu. Fakat o beni doğruca otobüs durağına götürüyordu. Okula geç gidip bu yüzden de cezalandırılacaktım. Ne söyleyebilirdim? Araba durur durmaz dışarı fırladım. O hemen hareket etmiyordu. Ben titreyerek otobüsü bekleyip onun bakışlarından kaçmaya çalışırken orada durup sadece beni dikizliyordu. Hatta ben tebessüm etmeye çalışıyordum. Sonra nihayet şansıma çift katlı otobüs geldi ve ben de bindim. Okulda müdürün odasına çağıralım. Ben hala sakin düşünemeyecek kadar çok heyecanlıydım. O bana neden geç geldiğimi sormadı. Ona okuldan sonra hemen Rosenberg'lere gitmemi iletmesi için telefon edilmiş. Rahatlayıp derin bir nefes alıyordum. Babamla bir başka karşılaşma olmamasını ümit ediyordum. Sabahki gerginlikten kurtulduğum ve nasıl biteceğini düşünmek istemediğim için o kadar minnettardım ki, hatta nedenlerini kurcalamaya bile cesaret edemiyordum. Bay ve Bayan Rosenberg, aile dostları, bana annemlerin akşam yemeği onlara nasıl geleceğini ve benim de geceyi orada geçirebileceğimi bildirdiler. Bunun için bir açıklama yapmıyorlardı. Şaşkına dönmüştüm. Zira böyle bir şey şimdiye kadar hiç olmamıştı. Annemler gelinceye kadar bir şekilde oturma odasında oturduk, huzursuz. İçecekler ikram edildikten sonra annem söz aldı. Olivia, babası burada yokken Eva Maria'yı çok iyi çalıştı. Bize çalması güzel olmaz mı? Evde çok güzel çaldın. Şimdi bize güzel bir çeşni sunmanın tam fırsatı. Eminim bu hepimizi çok memnun edecektir. Böyle bir şey daha önce hiç yapmamıştı. Benim ilerlemelerimi fark ettiğini hiç düşünmemiştim. Sinirli bir şekilde kalkıyordum. Şimdiye kadar hiç insanların önünde çalmadım dedim. Bayan Rosenberg tanıdığım en şişman ve en rahat kişi. Beni tebessüm ederek cesaretlendiriyor ve işte şimdi başlamak için en uygun zaman. Hadi bir dene. Sen elinden gelenin en iyisini deneyebilirsin. Hata yapsan da hiç önemli değil. Dene sadece, diyordu. Böylece piyanonun başına oturdum ve başladım. Parçayı tek bir hata bile yapmadan çalıp bitirdim. Mükemmel. Musiki şinas bir çalıştı. Çok yeteneklisin, diyordu Bayan Rosenberg yemekle ilgilenmek için ayağa kalkıp dışarı çıkarken. Piyano tabuası üzerinde döndüğümde babamın yanağından aşağı süzülen gözyaşlarını nasıl sildiğini görüyordum. Büyük bir hayretle onu gözetliyordum. Derhal anneme doğru bir bakış fırlattım. O da sessizce ağlıyordu kendi kendine. Bay Rosenberg o sırada içecekleri tazelemekle meşgul olduğundan hiçbir şeyi fark etmiyordu. İkisi de saklamaya çalışarak ellerinin tersiyle gözyaşlarını siliyorlardı. Sonra da hep birlikte her günkü şeylerden konuşmaya başlıyorlardı. Yatağımda hala sağa sola dönüp duruyordum. Kalbim sızlıyordu. Fark ettim ki bu benim babam. Ondan kalan son hatıraydı. Babam ağlamıştı. Ertesi gün tekrar müdürün yanına çağrılmıştım. Müdür, anlaşılan sen oldukça meşgul bir kızsın. Bugün senin için bir telefon daha geldi. Okuldan sonra Val Arnold'slara gitmeni söylemem istendi. Bana bir açıklama yapmamı beklermiş gibi bakıyordu, ancak ben de bir şey bilmiyordum. Bayan Arnold da bizim kadar şaşırmıştı. Buna rağmen hoş geldin deyip Yorkshire spesiyallerinden oluşan nefis yemeklerle beni ağırladı. Benim için Val dünyanın en mutlu kızıydı. Harika bir ailesi vardı ve kendi atı. Bana bir çift binici pantolonu ödünç veriyordu ve ben neşe içinde onun midillisiyle tarlada enine boyuna gidip geliyordum. Keskin bir ıslık sesi bizi durdurdu. Lanet olsun. Bu annemin işareti, eve gitmeliyiz diye sesleniyordu Val. Geri yürüdüğümüzde annelerimizi ve bayan Klarney'i evin önünde dururken gördük. Daha ben gruba yaklaşmadan polis hanım bana doğru geliyordu. Ben annemin ağladığını görüyordum. Bayan Klarney kollarını benim omzuma dayayarak beni kenara çakıl yoldan aşağıya götürüyordu. Metin olman lazım Olivia diye başlıyordu ve ben hemen anladım. Babamın öldüğünü biliyordum. Şimdi herkes benden üzgün olmamı ve ağlamamı bekleyecekti. Biri öldüğünde insanların yaptığı gibi. O, baban öldü, kendini vurdu diyordu. Kendi kendime acaba kendimi bu kadar hafiflemiş hissetmem yakışık alır mı diye soruyordum. Katıla katıla ağlayamıyordum. Kendimi inanılmaz derecede özgür hissediyordum. Yukarı bayan Klarney'e sonra da yere bakıyordum. Zira neredeyse gülecektim. Tekrar yukarıya bakıp ne korkunç dedim.
Ayrım sonu.